Ayrım 6, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 59. Mağaradaki duvar resimlerini inceliyor, bunların canlılığına hayran kalıyorduk. Bir av sahnesinin resmini çekmeye uğraşıyordum. Yaralı fil de çevresini sarmış bir düzine kadar boşiman avcısı da o denli canlıydı ki, sanki ben de o ava katılmış gibiydim. Ama ışık yetersizdi, çaresiz flaş kullanacaktım. Oysaki flaş kullanmayı hiç sevmem. Ne de olsa renkleri değiştirir, resimlere gerçekte olmayan bir ışık kazandırır. Tam sehpamı kurmak üzereydim ki Sally seslendi, beni çağırdı. O zümrüt gölün orada, asıl büyük mağarada çalışıyordu. Duvarın alçak bir girinti yaptığı loş bir yere cep fenerini tutmuş, kaya yüzünü aydınlatmıştı. ''Bak, şuraya bak ben!'' Karşımda koskocaman bir insan resmi duruyordu. Soluğum kesildi. Aman tanrım, Brandberg'in beyaz kadını. Tıpatıp eşi onun. Resim 1,80 m boyundaydı. Sarı göğüs zırhı giymiş, başına süslü bir miğfer takmıştı. Sol omzunda taşıdığı yuvarlak kalkanın sarı süsleme rozetleri bir daire biçiminde dizilmişti. Öbür elinde bir yay ile bir ok kılıfı taşıyor, beline de bir kılıçla bir savaş baltası asmış bulunuyordu. Bacakları aynı sarı madenden yapılmış zırhlarla korunuyordu. Ayağında da açık sandallar vardı. İşin ilginç yönü bu resmin tıpkısının Afrika'nın başka bir yerinde bulunmuş olmasıydı. Oradaki çeşitli yorumlara yol açmış, bunun bir kadın olmadığını, 200 yıl kadar bir süreyle Fenikelilerin Afrika'da kurmuş oldukları Maiti İmparatorluğunu yöneten şaşılacak derecede yakışıklı bir genç adam olduğunu ileri sürenler çıkmıştı. Figürün derisi ölü gibi bembeyazdı ama kıpkızıl sakalı göğsüne kadar iniyordu. Cinsel organlarının iyice belirgin olması hiç de çirkin kaçmıyor, tam tersine figüre erkeksi bir onur, bir cüret kazandırıyordu. Beyaz bir adam zırhıyla, yuvarlak kalkanıyla, yayıyla, savaş baltasıyla diye fısıldadım. Acaba bir Fenikeli kral mı bu? Ama Fenikeliler siyah saçlı, gaga burunlu olmalı. Bu adam ise eskiler arasında bile en azından az bulunur biri olmalıymış. Belki de çok eski bir Kuzey Akdenizli atadan gelmedir. Kaç yıllık dersin Sal? Emin değilim ama 2000 yıllık diyebilirim. Bu duvardaki resimler tüm mağaradaki resimlerin en eskileri. Bak Sal, şuraya bak. Ortadaki figürün ardında besbelli kralın mahiyetini canlandıran birçok figür daha vardı. Bunlar pek ayrıntılarıyla çizilmemiş olmakla birlikte yine de kılıçları ve miğferleri hiçbir yanılgıya yer bırakmayacak derecede belirgindi. Bu kez Sally fenerini kralın ayakları dibinde duran bir sıra beyaz cübbeli figüre çevirdi. Belki 20 cm boyunda minicik figürlerdi bunlar. Belki de din adamları ben... Ah bak şuraya bak. Fenerini duvarlarda dolaştırdı. Bir an yüreğim ağzıma geldi sandım. Gözlerime inanamıyordum. Koskocaman bir taş kale duvarı resmedilmişti. Kale blok taşlardan yapılmış, tepesinde de Zimbabwe harabelerindeki ana tapınak duvarını süsleyen süslerin tıpatıp eşi resmedilmişti. Duvarın ardından bulmayı umduğumuz o fallos biçimindeki kuleler yükseliyordu. ''Bizim sitemiz bu ben, bizim kayıp sitemiz ve bizim kayıp kralımız Sally, din adamlarıyla, savaşçılarıyla, aman tanrım şuraya bak. Filler, sırtlarına okçular binmiş savaş filleri, tıpkı Anibal'in Romalılara karşı gönderdiği filler gibi, Kartacalı, Fenikeli.'' Öyle çoktu ki, düşünün bir kez, 30 metre uzunlukta, 3 ile 4,5 metre arası yükseklikte yuvarlak bir duvar. Her santimetre karesi boşiman resimleriyle tıka basa doldurulmuş. Figürler ve şekiller birbirinin içine girmiş. Daha eski resimlerden bazılarının üzerine yenileri yapılmış, silinmişlerdi. Kimi de bizim gururlu kral gibi hiç ilişilmemiş, hiç bozulmamış öylece duruyordu. Bizim kayıp uygarlığımıza ilişkin resimleri, geleneksel mağara duvarı resimlerinden seçip ayırabilmek başlı başına büyük bir girişim olacaktı. Bu Sally'nin uzmanlık alanına giriyordu. Benim fotoğraf makinem ise sadece bu karma karışık sahneyi kağıda geçirebilirdi. Sonra Sally büyük bir sabırla uğraşıp didinerek özel önem taşıyan bir figür veya bir grubu onlardan ayırt edecek, yeniden yaratıp restore edecek, kendi bal mumlu kağıtlarına geçirecekti. Ama şimdilik böyle bir işe başlamak niyetinde bile değildik. Sally ile ben günün geri kalan bölümünü sadece arka duvara tırmanarak, resimleri büyük bir hayranlıkla, merakla seyrederek geçirdik. O gece kampa döndüğümüzde yorgunluktan parmağımızı kıpırdatacak gücümüz kalmamıştı. Peter Larkin, Laura'nın bize bir mesajını iletti. ''Size iyi şanslar diliyor. Petrol helikopterlerinden bir tanesi birkaç güne kadar bulunduğunuz bölgeye gelecekmiş. İhtiyaçlarınız varsa bana liste vermenizi söyledi. Havadan size getireceklermiş.'' Bunu izleyen 10 gün yaşamımın en mutlu günleri oldu. Lauren'in vaat ettiği helikopter gelmiş, bizim için pek çok ihtiyaç maddesi ve lüks eşyası getirmişti. Bir çadır daha, açılır kapanır koltuklar, şezlonglar, lambalara gaz, yiyecek, ikimiz için de giyim eşyası. Sally'ye daha kağıt ve boya, birkaç şişe viski. Ayrıca Lauren'den bir de not vardı. Başladığım işi sürdürmemi söylüyordu. Bana her türlü desteği sağlayacaktı. Karşılığında da sadece onu aydınlatmamı istiyordu. Çünkü merakından ölüyormuş. Ona teşekkürlerimi gönderdim. Ayrıca resimlerden içinde eski fenikeller olmayanlarını kapsayan bir fotoğraf filmi ve karbon 14 sistemiyle tarih saptanması için mağara resimlerinden aldığımız boya örneklerini gönderdim. Sonra helikopter bizi yine bu yepyeni ve akıl almaz serüvenimizle baş başa bırakarak çekti gitti. Sabah erkenden akşam karanlığı ininceye dek çalışıyor, mağaranın planını çıkarıyor, yüksekliğini saptıyor, duvar resimlerinin fotoğraflarını çekip bizim kral figürüyle olan ilişkilerini saptamaya çabalıyorduk. Sally ile tam bir anlayış içinde çalışıyorduk. Arada sırada işi bırakıp Zümrüt Gölü'nün kıyısında yemeğimizi yiyor veya buz gibi dupduru suda çırılçıplak yüzüyorduk. Kimi zaman da öyle kayalara uzanıp çene çalıyorduk. Başlangıçta bizim mağarada çalışmamız yöre hayvanlarının huzurunu enikonu kaçırmıştı. Ama umduğumuz gibi kısa zamanda buna alıştılar. Artık kuşlar mağaranın damındaki delikten içeri dalıp gölde yıkanıyor, su içiyorlardı. Maymunlar bile susuzluğa dayanamamış, kayalık geçitten içeri dalıp bir avuç su kaptıktan sonra ok gibi fırlar gider olmuşlardı. Çok geçmeden onlar da bize alıştılar. Hatta fazlasıyla alışıp canımızı sıkmaya bile başladılar. Yemeğimizi yiyor, ne bulurlarsa çalıyorlardı. Ama biz onları bağışlıyorduk. Çünkü bizi çok eğlendiriyorlardı aynı zamanda. Orada öyle çok verimli çalışarak, iyi bir arkadaşlık kurarak, derin bir huzur içinde pek tatlı günler geçiriyorduk. Ancak bir gün o sonsuz mutluluğumun üzerinde bulutlar dolaşır gibi olmuştu. Sally ile ikimiz o güzel beyaz kralın portresinin altında oturuyorken dedim ki, ''Ah Sal, artık bunu da reddedemezler ya, o daracık görüşlü kafalarındaki o saplantılarından vazgeçmek zorunda kalacaklar işte.'' ''Yok canım, ben hiç de öyle düşünmüyorum ben, bunu kabul etmeyeceklerdir, şimdiden o cırlak seslerini duyar gibiyim.'' ''Unutma, boş imanların başkalarından işittiklerine göre yaptıkları resimler diyorlardı.'' Her türlü yorumu açıklıyorlardı ya, Brandberg'de bulunan resimler üzerinde oynandığını bile öne sürecek kadar ileri gitmemişler miydi? Evet haklısın, asıl acınacak yanı da bu ya. Gerçekten de birinci elden göremeyecekler ki. Onlara şu kare duvarları resimlerini gösterdiğimiz zaman bize, iyi ama duvarların kendileri nerede bakalım diyeceklerdir. Ve kralımızı, şu yakışıklı sapına kadar erkek savaşçı kralımızı da kadınlaştıracaklar. Ona bir başka beyaz kadın gözüyle bakacaklar. Savaş kalkanı birdenbire bir buket çiçeğe, süt gibi beyaz teni tören için sürünmüş alçıya, alev alev yanan kızıl sakalı ise bir atkıya veya gerdanlığa dönüşecek. Portresini yayınladıkları zaman tüm bu açılardan değişime uğratılmış olacak sinsice. Ensiklopedia Britannica'da yine çağdaş bilimsel inanca göre harabeler bir Bantu grubunun büyük bir olasılıkla Shona veya Makalangların eseridir diye yazacaktır. Ah keşke, keşke kuşku götürmez kesin bir kanıt bulabilseydik. İlk kez olarak bu buluşumuzu ünlü bilgin arkadaşlarıma nasıl sunacağımı düşünmeye başlamıştım ki, bu kara zehirli yılanlarla dolu bir kuyuya inmekten hiç de farkı olmayan bir tehlikeyle karşılaşmak demekti. Ayağa kalktım. ''Haydi yüzelim sağ ol'' dedim. Biraz yüzdük. Yeniden kıyıya çıktığımızda konu değiştirerek içine düştüğümüz mutsuzluğu unutmayı denedim. Sally'nin koluna dokundum ve yaralı bir gergedanın olağanca inceliğiyle birden içimi döküverdim. ''Benimle evlenir misin Sally?'' Çok şaşırmıştı. 10 saniye sonra gülmeye başladı. ''Ah ben, seni gülünç eski kafalı şey, hangi yüzyılda yaşıyoruz yahu? 20. yüzyıldayız. Bana el sürdünse ille de benimle evlenmen gerekmez ki.'' Ve ağzımı açmama meydan vermeden kalktı, yeniden göle atladı. Günün geri kalan bölümünde işine gücüne öylesine dalmıştı ki, değil benimle konuşmaya, benden yana bakmaya bile zaman bulamadı. Ama mesajını apaçık almıştım. Kimi tartışma konuları vardır ki Sally onları tabu ilan etmiştir. Evlilik de onlardan biriydi işte. Çok kötü bir gündü ama ben yine de dersimi almıştım. Elimdeki mutlulukla yetinmeye çabalayacak, fazlasına göz dikmeyecektim. O akşam Larkin Lauren'in bir mesajını iletti. ''Gönderdiğiniz örneklerin karbon 14 araştırmaları sonucu 1620 yıl artı 100. Kutlarım, iyi görünüyor. Ben ne zaman geliyorum Lauren?'' Bu haber beni çok sevindirmişti. Bizim eski Boşiman ressamının çizdiği sahnelerin görgü tanığı olduğunu kabul edersek, M.Ö. 200 ile M.S. 400'ler arasında bir zaman silahlı bir Fenikeli savaşçının ordularını ve savaş fillerini şu pek sevgili ülkeye getirdiği anlaşılıyordu. Mağaranın gizlerini Lorena açmadığım için suçluluk duygusuna kapıldığımsa da henüz çok erkendi. Biraz daha bunu sadece kendime saklamalı, biraz daha düşünmeli, övünmeliydim. Güzelliğini, huzurunu başka hiçbir göz kirletmemeli, salt benim olmalıydı. Bir süre daha. Üstelik burası Sally'ye duyduğum aşkın da tapınağıydı artık. Eski Boşimanlar gibi burası benim için de kutsal bir yerdi. Ertesi gün Sally sanki beni mutsuz ettiğine pişman olmuş gibiydi. Bana takılıyor, şakalaşıyor, hep sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Öğleyin tepedeki delikten tam üzerimize düşen ışın demetinin altında, gölcüğün kıyısındaki kayaların üzerinde uzun uzun seviştik. Sally'nin böylesine üzerime düşmesi, ruhumdaki mutsuzluğu tamamıyla silip götürmüş, beni yeniden dünyanın en mutlu erkeği yapıvermişti. Birbirimize sarılmış öyle yatarken birdenbire mağarada birinin varlığını sezdim. Büyük bir telaş içinde bir dirseğime dayanarak doğruldum. Mağaraya giriş tüneline bir göz attım. Tünelin loş ağzında altına çalar esmer renkte bir insan silüeti gördüm. Sadece edep yerlerini örten bir deri parçası takmıştı, o kadar, başka giysisi yoktu. Ama omzuna bir ok kılıfıyla kısa bir yay asmıştı. Boynuna da kara fasulye ve deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılma bir gerdanlık takmıştı. Küçücük biriydi, ancak 10 yaşında kadar gibi görünüyordu. Ama suratı erişkin bir erkek suratıydı. Çekik gözleri, çıkık elmacık kemikleri ona Asyalı bir görünüm vermekle birlikte burnu yamyazsı, dudakları çok kalın, çizgileri belirgindi. Tepesi kubbeli, küçücük kafası ise kısacık, kıvır kıvır siyah saçlarla örtülmüştü. Bir an göz göze bakıştık, sonra o kaşla göz arasında tünele dalıp gözden yitiverdi. Sally yanı başımda kıpırdandı. ''Ne oluyor, ne var?'' ''Boşiman'' dedim. ''Burada, mağarada bizi seyrediyormuş.'' Birden doğrulup oturdu, korkuyla çevresine bakındı. ''Hani nerede?'' ''Gitti şimdi, çabuk giyin.'' ''Tehlikeli midir ben?'' Sesi boğuktu. ''Evet, hem de çok.'' Bir yandan çarçabuk giyinirken, bir yandan da nasıl bir tavır takınmam gerektiğini tasarlıyor, kafamın içinde söyleyeceğim sözcükleri hazırlıyordum. ''Neyse, Timothy Magebe ile konuştuğum için biraz zorlukla da olsa bu adamların dillerini hala anımsayabiliyordum. Bunlar Kalahari Boşimanları değil, Kuzeyli Boşimanlar olmalıydı. Ama dilleri yine de benzerdi, Sally de giyinmişti. ''Bize saldırmazlar değil mi?'' ''Şimdi yanlış bir davranışta bulunacak olursak evet, saldırırlar. Burasının onlar için ne derece kutsal bir yer olduğunu bilmiyoruz ki. Onları ürkütmemeliyiz. Zaten 2000 yıldır hep ezilmiş, acı çekmiş, kıyıma uğramışlar. Ah ben, bizi öldürmezler değil mi? Bana iyice sokulmuş, benden yardım bekliyordu. Şu tehlikeli durumda bile bana böyle güvenmesine çok sevinmiştim. Bunlar vahşi boşimanlar Salih. Vahşi bir yaratığı korkutur veya tedirgin edersen sana saldırır. Onları usulca gözlemenin bir yolunu bulmalıyım. Çevreme bakındım. Kalkan gibi ardına sığınabileceğim, ucu zehirli kamıştan bir okun delemeyeceği kadar sağlam bir şey aradım. O zehir insanı yavaş yavaş ama anlatılmaz acılar içinde kıvrandırarak öldürürdü, biliyordum. Oradaki deri bir alet çantasını seçtim. Yırtıp açarak genişlettim. Arkamdan gel Sarı ama çok yakınımdan. Tünele daldık. Kuvvetli cep fenerimizle her yanı aydınlatıyor, yarasaları ürkütüp kaçırıyorduk. Salih'in eli omzumu acıtacak kadar sıkıyordu. Mağaranın girişini kapatan o kocaman ağaç gövdesine vardık. Ağaçla kaya arasındaki daracık yarığa çömeldik. Gün ışığı gözlerimi yakıyordu. Korudaki her ağacı teker teker dikkatle gözden geçirdim. Her yere bakındım. Bir şeycikler göremedim. Ama oradalardı, biliyordum. Dünyanın bu en usta avcıları, kendilerine özgü o sonsuz sabır ve dikkatle bizi bekliyorlardı. Onların avı bizdik. Bu kaçınılmaz bir gerçekti. Benimsene gelmiş davranış kuralları, burada Kalahari çölünün kıyıcılığında geçerli değildi çünkü. 10 yıl kadar önce çöle zorunlu iniş yapan Güney Afrika Hava Yolları'na ait bir Dakota uçağının mürettebatının başına gelenleri anımsadım. Onları korkunç işkencelerle öldüren Boşiman ailesini yakalamışlardı da ben mahkemede çevirmenlik yapmak üzere Gagerones'e uçmuştum. Mahkemeye paraşüt ipine bürünmüş öyle çıkmışlardı. Yüzleri çocuk gibi, hiçbir suçluluk belirtisi taşımıyordu. Sorularıma rahat rahat karşılık vermişlerdi. Evet, öldürdük onları demişlerdi. Ve kafese kapatılmış özgür kuşlar gibi atıldıkları o modern cezaevinde bir yıla kalmadan ölmüşlerdi. Hepsi. Bu anılarla ürperdim, Salih'e döndüm. Şimdi beni iyi dinle Salih, sen burada kalacaksın. Ne olursa olsun ben çıkıp onları bulacağım, konuşacağım. Eğer bana ok atacak olurlarsa yine de yarım saat kadar daha yaşayabilirim. Bu da cipe atlayıp dönüp seni almama yetecek bir zamandır. Sen cipi sürersin. Makarikari çölüne kadar da gelirken açılmış izlerden rahatça dönebilirsin. Ben, gitme, aman tanrım, ne olur gitme ben. Yanımdan ayrılma. Bekleyeceklerdir Salih, hava kararıncaya dek. Şimdi gündüz gözüyle gidip bulmalıyım onları. Sen burada bekle, ne olursa olsun bekle burada. Salih'in ellerinden kolumu zorla kurtararak açıklığa çıktım, kendimi gösterdim ve onların dilinde seslendim. Barış, kavga etmeye gelmedik biz, ben dostunuzum. Usulca bir adım attım, bir adım, bir adım daha. Parçalanmış deri çantayı da kalkan gibi göğsümde tutuyordum. Yine seslendim. Dostunuzum ben, sizlerdenim, sizin kabilenizden. Ağır ağır, sessiz, düşman koruda ilerledim. Ama seslenişlerime hiç karşılık alamadım. Çevrede tek bir kıpırtı yoktu. Tam karşımda yerde devrilmiş bir ağaç kütüğü yatıyordu. Ona doğru yürürken yüreğim ağzıma gelmişti. Silahsızım diye seslendim yeniden. Ama çıt yok. Devrik ağaç kütüğüne henüz varmıştım ki gerilmiş yayın boşaltılırken çıkardığı sesi işittim. Hemen kendimi yere attım. Ok kulağımın dibinden vızıldayarak geçti. Böylesine korkunç bir ölümden kıl payı kurtulmuş olmanın korkusuyla yere yapışmış, donup kalmış gibiydim. Arkamdan koşan ayak sesleri duydum. Kendimi savunmak için sırt üstü döndüm. Salih söylediklerime kulak asmamış, yabani incirin gövdesinin arkasından çıkmış, suratı kireç gibi bembeyaz bana doğru koşuyordu. Benim düşüp öyle kıpırtısız kaldığımı görünce öldüm sanmış, paniğe kapılıp her şeyi unutmuş. Ama ben kıpırdayınca yaptığı hatayı anladı, ansızın kendisi de ne yapacağını şaşırdı. ''Geri dön Salih, hemen geri dön.'' Birden öyle o portalık yerde tereddüt içinde kala kalmıştı. Ben ise göz ucuyla küçük sarı boşimanın kurumuş bir ot yığını ardından doğrulduğunu görebiliyordum. Yayına yine bir ok takmış, yanağına dayamış geriyordu. Sally'den ancak 50 adım berideydi. Tam Boşiman yayı gevşettiği anda Sally'ye doğru atıldım. Ama ona yetişebilmeme olanak yoktu. Son bir atılımla belime sardığım deri parçasını Sally'ye doğru fırlattım. Ok deriye çarptı. İkisi birden Sally'nin ayaklarının dibine düştü. Onu kucakladığım gibi ağırlığı altında iki büklüm, yerde yatan ağaç kütüğüne doğru koştum. Boşiman hala ot yığınının ardında diz çökmüştü, omzuna uzandı, okluktan bir ok daha çıkardı, artık kaçamazdık. Ben yine de koştum, yay gerildi, gevşedi, ok fırladı ve enseme vurdu. Sally ile birlikte ölü ağacın yanı başına düştü. ''Galiba vuruldum ben Sal. Sen şu oku kır da çıkar, sakın ucunu çekmeye kalkışma.'' Şimdi yüz yüze uzanmıştık. Gözlerimiz arasında ancak birkaç santim vardı. Garip şey, artık bir ölüydüm. Hiç korkmuyordum. Sally okun ucunu büyük bir dikkatle etimden uzak tutmaya çabalarken ben ince haki ceketimi usulca çıkardım attım. Bir an okun dövme demirden ucunda bulanmış, o yapışamış, çamurumsu maddeye tiksintiyle baktım. Sonra ceketi de oku da bir yana fırlattım. ''Amanın, kıl payı kurtulmuşum meğer.'' diye fısıldadım. ''Dinle bak Sal, galiba bu adam yalnız, arkadaşı yok şimdilik. Üstelik genç biri, en azından bizim kadar korkuyor olmalı. Tecrübesiz, onunla yine konuşmayı deneyeceğim.'' Ağaç gövdesini siper alarak biraz doğruldum, yumuşak bir sesle bağırdım. ''Senin dostunum, beni ok yağmuruna tutuyorsun ama ben seninle savaşmayacağım. Seninkilerle birlikte yaşadım, ben de sendenim. Yoksa dilini nasıl konuşabilirdim ki?'' Bir süre çıt çıkmadı. Sonunda Boşiman cırlak bir sesle konuştu.
''Ormandaki şeytanlar her dili konuşur. Senin aldatmacalarına kulak asacak değilim.''
''Ama ben şeytan değilim. Seninkilerle sizden biri olarak yaşadım. Hiç güneş kuşu adında birini duydun mu sen?'' Boşiman dilindeki adım buydu. ''Cai'nin halkıyla yaşayan, onlarla kardeş olan birine.'' Uzun bir sessizlik oldu. Küçük Boşiman'ın kararsızlık içinde kıvrandığını, şaşırdığını ama artık eskisi gibi korkmadığını seziyordum.
''Evet biliyorum.''
deyince bir rahat bir soluk aldım. ''İşte güneş kuşu benim.'' Bu kez sessizlik en az 10 dakika sürdü. Boşiman söylediklerimi düşünüyor, tartıyor olmalıydı. Sonunda yine konuştu.
''Bu mevsim Çay ile ben birlikte avlanıyoruz. Karanlık basmadan burada olacak. Onu bekleyelim.''
''Peki bekleyelim onu.'' dedim.
''Ama kıpırdayacak olursan seni öldürürüm.''
Bu tehdidin boşa savrulmadığını da çok iyi biliyordum. 6. Ayının sonu. Sayfa 69.